Ayrım 4. Diptekiler. Peter Benchley. Sayfa 59. Fener denize doğru uzanan bir tepenin üzerindeydi. Denizden o kadar yüksekteydi ki fenerin topraktan yalnızca 15-20 metre yükseğe konması yetmişti. Turistleri fenerin önüne kadar götüren bir yol vardı. Yola belirgin sık işaret levhaları konmuştu. Fenerin rüzgar olmayan yan tarafında beyaza boyanmış, çevresi tahta perdeli küçük bir ev vardı. Bahçe kapısının üzerine özel diye yazılmıştı. Sanders'lar motosikletlerini tahta perdeye dayayıp kapıyı açtılar. Eve giden kısa dar patikayı geçtiler. Evin kapısının çiçek tarhları olması gereken iki yanında banyo küveti büyüklüğünde içi berrak bir sıvıyla dolu büyük fıçılar vardı. Fıçıların içine düzinelerle paslı madeni parçalar konmuştu. Kutular, sivri uçlu demirler, tokalar, tüfek namluları, daha pek çok şey. Gale elindeki havlu çıkılını havaya kaldırarak ''Bunlar gibi şeyler mi?'' dedi. ''Öyleye benziyor, pasını temizlesin diye kimyasal bir sıvıya konmuş.'' Evin kapısı açıktı ama bir tel kapı vardı, içeriden kilitlenmişti. Sanders tel kapının tahtasına vurarak ''Hey!'' diye seslendi. ''Bay Trees!''
''Allah'ın belası, Fener'de broşürler var. Orada istediğiniz bütün bilgiyi bulabilirsiniz.''
Ses kalın, şive bildikti ama sesin sahibine ne İngiliz ne de İskoç diyebilirdiniz. ''Bay Trees, size bulduğumuz bazı şeyler üzerine sorular sormak istiyoruz.'' Sanders Gale'a baktı. Başını yeniden tel kapıya çevirdiğinde kendini şimdiye kadar gördüğü en uzun boylu adamla yüz yüze buldu. Adam hemen hemen 2 metre 10 santim boyunda vardı. Göğsü öylesine muazzamdı ki tişörtü dikiş yerlerinden atmaya başlamıştı. Siyah saçlıydı. Saçlarını kısacık kestirmişti. İnce uzun bir burnu vardı. Ortasından dikkati çekecek kadar kıvrık bir burundu bu. Zamanında burun kemiği kırılmış da tedavi edilmemişe benziyordu. Yüzü üçgen biçimindeydi. Yanakları çökük, dudakları ince, çenesi sivri ve fırlaktı. Damarlarında kızıl derili kanından başka kan da taşıdığını ele veren tek şeyi gözleriydi. Çok açık mavi gözlerdi bunlar. ''Biz turist değiliz,'' dedi Sanders. ''Orange Grove'daki adam sizin bulduğumuz nesneleri görmek isteyeceğinizi söyledi. O yüzden geldik. Belki ilgilenirsiniz.'' diye.
''Hangi adam?''
''Kaptan.''
''Tris Briscoe,'' dedi. ''Ben onun adamı değilim.''
''Briscoe bize yalnızca sizin yardımcı olabileceğinizi söyledi. Başka kimsenin yararı dokunmazmış.''
''Hangi gemi bu?''
''Goliath.''
''O salapur ya da sözü edilecek önemli bir şey olamaz. Olsa bile kimse bulamadı.''
Trees onların başları üzerinden bahçe kapısına doğru baktı, motosikletlere.
''Buraya kadar bunlarla mı geldiniz?''
''Evet.''
''Peki ne buldunuz?''
Trees tel kapıyı açtı, dışarıya çıktı, peşinden kapadı. Gale'ın elindeki havlu çıkınını işaret ederek
''Bulduklarınız bunun içinde mi?'' diye ekledi.
''Evet.'' Gale ona çıkını uzattı. Trees çömeldi, çıkını yere koyup açtı. Kaşıklara, çatallara, teneke kupaya, usturaya baktı.
''Evet, bunlar Goliath'tan döküntüler, hiç kuşku yok.''
Doğruldu.
''İşte cevabımı verdim, buraya kadar gelmeye değdi mi?''
''Sanders bir şey daha var.'' dedi. Gale'e işaret etti. Genç kadın bluzunun göğüs cebinden ampulü çıkarıp Trees'e verdi. Trees ampulü avucunda tuttu, baktı, baktı, konuşmuyordu. Sanders onun çene kaslarının sanki adam dişlerini gıcırdatıyormuş gibi oynadığını gördü. Sonunda Trees parmaklarını avucundaki ampulün üzerine kapadı, denize baktı.
''Allah kahretsin,'' dedi. ''32 yıl sonra orospu çocuğu haklı çıktı.''
''Ne?'' Trees sert bir hareketle Sanders'a döndü.
''Bunu başka gören oldu mu?''
''Şey,'' diye kekeledi Sanders.
''Başka kim gördü?'' dedim.
Sanders dün gece dedi, birisi bunu bizden satın almak istedi. Kara derili biri. Bize şişeyle ilgilendiğini söyledi. Sonra otelde bir garson da gördü. Trees güldü. Nefret, öfke dolu bir gülüştü.
Cam.
Yumruğunu Sanders'ın yüzüne doğru tutup açtı. Onu ampule bakmaya zorladı.
Bunun içinde ne olduğunu biliyor musun? Morfin. Saf, tatlı, bir insana bir hafta boyunca yetecek, onu gökyüzünde uçuracak kadar morfin var. Bunu senden almaya kalkmalarına hiç şaşmadım. Efsane gerçekleşti.
Ne efsanesi? Trees Sanders'a, Gale'e, sonra yine Sanders'a baktı.
Söylemesem daha iyi olur ama dedi. Bunu bulduğunu biliyorlar. Gerisini de nasıl olsa öğreneceksin. Gelin.
Tris'in peşinden evin arkasına gittiler. Tris onları geniş havadar bir mutfağa aldı. Mutfak denize bakıyordu. Şişeler, kimyasal maddeler, bunzen ocakları, araç gereçler, dişçi matkapları, forcepsler, bıçaklar, çekiçler, taşçı kalemleri dört bir yana yayılmıştı. Tris onlara oturmaları için masanın çevresindeki sandalyeleri işaret etti. Gale'in boğazı kurumuştu. ''Bir bardak su içebilir miyim?'' diye sordu. Tris bir tezgahın üzerine karıştırarak ''Bir bardak bulabilirsem'' dedi. Gale masanın üzerinde yarıya kadar dolu bir bardak görmüştü. ''Bu yeter'' dedi. Bardağa uzandı. ''Suyun soğuk olması gerekli değil.'' Tris ona baktı. Genç kadının bardağı dudaklarına dek götürmesini bekledi. O zaman bir kahkaha attı. ''Tanrım, o suyu içme kızım'' dedi. ''Bir yudum bile alsan adın tarihe geçer.'' Gale şaşırdı. Neden? Bardakta kloritik asit var. İçini temizleyeceği kesindir. Tris bir bardak buldu. Musluktan doldurdu, Gale'e uzattı. Bu su da içini paslandırmaktan başka bir şey yapmaz. Sanders arkasından gelen bir hırlama sesi duydu. Ne bulacağını düşünmeden döndü. Pencerenin pervazında oturan köpeği gördü. Bir cins terrier'di bu. Orta büyüklükte. Sanders'a hırlıyordu. ''Tris, tamam Charlotte, seni sürtük karı seni'' diye bağırdı köpeğe. Köpeğin bakışları Sanders'ın üzerinden ayrılmadı, yeniden hırladı. ''Tamam'' dedim. Tris, Gale'ın elindeki bardağı kaptı, içindeki kalan suyu köpeğin yüzüne savurdu. Köpek kuyruğunu salladı, sakallarındaki suyu yaladı. ''Nazik ol, bunlar Tris değil, hiç olmazsa şimdilik.'' Köpek pencereden aşağı atladı, Sanders'ın çevresinde dolaşıp onun pantolonunu koklamaya başladı. ''Kendisi görmeden içeri girdiğiniz için sinirli. Önce sizi görüp bir koklamak isterdi'' dedi Tris. Gale gerçekten ısırır mı diye atıldı. Köpeğin buz gibi nemli burnu Sanders'ın bileğini keşfetmeye çalışıyordu. ''Sanırım turistleri sevmez ya da sevmeyecek biçimde eğitilmiştir diyebiliriz.'' Tris sırtını duvara dayadı. ''Goliath üzerine ne biliyorsunuz?'' diye konuyu değiştirdi. Gale ''Aslında bir şey biliyoruz sayılmaz'' diye karşılık verdi. Sanders bir şey biliyoruz diye söze karıştı. Kıyıda bize sandalını kiralayan kişi Goliath'ta cephane bulunduğunu söyledi. Evet dedi Tris, cephane de var. Goliath bir yük gemisiydi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'ya malzeme taşıyan bir tahta yelkenli gemi. Tahta gemiler gerçi fazla sürat yapamıyorlardı ama güvenilirdiler. Tahtadan yapılmış bir tekne manyetik torpilleri üzerine çekmez. Yelkenler de denizaltıları uyaracak kadar gürültü yapmaz. Goliath yüklüydü. Cephane ve tıbbi malzemeyle 1943 sonbaharında kayalara bindirerek battı. İçindekileri de dört bir yana saçarak. Millet haftalarca onun battığı yerde araştırmalar yaptı. 1950 yıllarında ben de 2-3 kez daldım ama dikkati çekecek bir şey bulamadım. Cephane, radyo, çanak, çömlek gibi şeyler çıkardım. Ama hiç kimse tıbbi bir ilaç ya da malzeme bulamadı. Gale peki bu sözü edilen tıbbi malzeme nereye gitti diye sordu. Hiç kimse bilmiyor. Geminin yük listesinde tıbbi malzeme olduğu yazıyor. Ama bu oksijen, kloroform, tentürdiyot, sargı bezi gibi şeyler de olabilir. Savaştan birkaç yıl sonra sanırım 47'lerde büyük bir fırtına Goliath'ı iyiden iyiye paraladı. Ondan sonra da herkes onu aklından çıkardı. Sanders ama kaptan bize Goliath'tan bir tek kişinin sağ kurtulduğunu söylemişti dedi. Evet doğru, adam berbat bir vaziyetteydi ama yaşadı. Hastaneden çıktıktan sonra bir süre bir kadeh içki ısmarlayana Goliath'la ilgili öyküler anlattı durdu. Sonra bir gece kafayı bulduğu bir gece Goliath'ta bir servet değerinde ilaç olduğunu söyledi. Haber ülkeye bir örümcek ağı gibi dağıldı. Binlerce binlerce morfin ve esrar ampulleri sigara kutularına yerleştirilmişti. Çok iyi biliyordu bunu. Çünkü kutulardan kendisi sorumluydu. Morfin ampullerinin nerede olduğunu biliyordu ama kimseye söylemezdi. Söylemeyecekti. Bu öyküyü bir daha anlatmadı ama anlattıkları yeterdi. Söylentiler yayıldı. Çok geçmeden de Goliath'ta 10 milyon değerinde ilaç bulunduğu şekilde dönüştü. Tanrım, hiçbir ceset üzerinde Goliath'ta olduğu kadar inceden inceye ayrıntılı otopsi yapılmamıştır. Tekne arandı, tarandı ama bugüne kadar kimse bir şey bulamadı. Sanders neden bu ampul şimdi ortaya çıktı diye sordu.
Denizli bir yaşayan bir varlık gibidir. Kaprislidir deniz, tedirgindir. İnsanı aldatmaktan hoşlanır, değişkendir. Bir fırtına onun yüzünü değiştirmeye yeter. Bir akıntı içini dışına çıkarır. Bir gün bir gemi kalıntısına dalarsınız ama onu bulamazsınız. O gece bir rüzgar çıkar, ertesi gün aynı yerde altın paralarla dolu bir hazine bulursunuz. Böyle şeyler olmuştur, biliyorum, başıma geldi.
Gail David, bu ampulün gemi revirinden geldiğini düşündü dedi.
Goliath'ta revir yoktu. Tayfalar için bir miktar ilaç almışlardı herhalde ama revir yoktu. Bir başka gemi olsa bu ampulün revirden geldiğini derhal kabul ederim. Bence siz kalan tek morfin ampulünü buldunuz, inşallah öyledir.
Neden diye sordu Sanders.
Çünkü söylentilerin doğru çıktığını öğrenince gırtlağınızı hiç düşünmeden kesecek kişiler var burada. Dün gece size gelen kişiye ne anlattınız?
Hiçbir şey. Çünkü bunu Goliath'ın battığı yerde bulduğumuzdan başka bir şey bilmiyorduk ki.
Trees pencereden dışarı baktı, sonra yeniden dalmak, bir araştırma daha yapmak ister misiniz diye sordu. Bugün değil. Deniz dalanı pelteye çevirecek durumda ama yarın...
Sanders Gale'e baktı.
Elbette. Aşağıda başka bir şeyler daha olup olmadığını öğrenmek gerekiyor. Eğer yoksa güzel ama varsa onu haber buradan Bahama'ya kadar yayılmadan dalıp çıkartmak isterim. Yarın ben dalmak isterdim ama benim dalmam demek Goliath'ta değerli bir şeylerin bulunduğunu dünyaya ilan etmek demektir. Ne zaman kıyıya insem gazeteler bir definenin peşinde olduğumu yazmaya başlar. Şimdi benim dalmam doğru olmaz.
Trees hem konuşuyor hem de bir takım çekmeceleri karıştırıyordu. Sonunda yumruk büyüklüğünde iki kaya parçasını çıkarıp masanın üzerine bıraktı.
Eğer bir ampul daha bulursanız bu taşlardan birini oraya koyun. Ben bir gece enfrarujlu fenerimle dalar bakarım.
Pekala dedi Sanders, yarın dalarız.
Tabii rüzgar el verirse.
Gale ayağa kalktı. Havlu çıkınını alırken kocasının bulduğu kara toprak şey dikkatini çekti. Bunu işaret ederek kömür müdür diye sordu.
Hayır dedi Trees, kara top biçimindeki nesneyi eline aldı. Bir çeşit sülfit, hatırınız için içini açıp size gösterirdim ama bozmak tehlikesi var.
Önemi yok.
Trees bir çekiçle taşçı kalemi aldı, masaya oturdu. Sülfit topağını önüne koydu. Çekiç yara bere içindeki kocaman elinde bir oyuncak gibi duruyordu. Baş parmağının tırnağı çekicin bir yüzünün genişliğindeydi. Oysa aletleri bir pırlanta işleyicisinin ustalığı ve inceliğiyle kullanıyordu. Taşçı kalemiyle toprağın orasını burasını yokladı. Merkeze doğru giden saç teli inceliğinde bir yarık buldu. Taşçı kalemini buraya yerleştirdi. Çekiçle bir kez vurdu. Toprak ikiye ayrıldı. Trees parçaları inceledi, gülümsedi.
Güzel bir parça dedi. Tarihini anlamadım ama çok güzel.
Sanders nedir diye sordu.
Bir sekizin artıkları, kanlı doların atası.
Anlamadım.
Bak,
Trees iki yarım parçayı ışığa doğru tuttu. Sanders kapkara parçanın içinde bir haçın, bir kalenin ve şaha kalkmış bir aslanın belli belirsiz dış çizgilerini gördü.
Bir zamanlar bu bir gümüş paraydı diye anlattı Trees. Tuzlu suya düşünce oksitlendi, gümüş sülfit oldu. Geriye de işte bu belirsiz çizgiler kaldı. Gümüş tuzlu su da böyle olur.
Gail, yani bu bir İspanyol parası mı diye atıldı. Olamaz.
Olur kızım, o zamanlar İspanyol sekizliği İngiliz şilini kadar geçerli bilinen bir paraydı.
Bir dolar değerinde miydi diye sordu Gail.
Hayır, dolar işareti İspanyol sekizliğinden gelir. Buraya bak.
Trees kara nesnenin üzerindeki tozları silkeledi, içinde parmağını gezdirdi.
İspanyol muhasebecileri sekizlikleri böyle gösterirlerdi. Sekizin yanına bir P koyarak, bu pek uzun bir işaretti, sonra kısalttılar, böyle yaptılar.
Trees sekizler P'yi yan yana çizdi, buna bir iki çizgi daha ekledi. Ortaya dolar işareti çıkmıştı.
Gail, bu para ne kadar eskidir dersiniz diye sordu.
Bilmiyorum, tarihi okuyamadım. Birkaç yüzyıl öncesine aittir sanırım.
Olamaz.
Trees güldü hoşgörüyle. Gerçekten söyleyin dedi, bunu nerede buldunuz?
Gail Goliath'ta diye karşılık verdi.
İmkansız.
Trees durdu, sonra sakin bir sesle ekledi.
Goliath 1943'te battı. İspanyol parası taşımıyordu.
Ama orada bulduk işte. David buldu kayaların arasında.
Evet, böyle şeyler oluyor. Hatta bazen suyun üstüne bile çıkıyorlar.
Gale, bu paralardan daha var mıdır dersiniz diye atıldı.
Evet, Truist gülümsedi. Onun altında da Atlantis vardır herhalde. Bir tek para buldunuz. Üstelik buna para da denmez. Ancak iskeleti. Düşünün bir kere, şimdi burada bir yer sarsıntısı olsa, kayaları parçalayıp bizi denize dökse ve de bundan 300 yıl sonra bazı dalgıçlar kalıntıya rastlasalar ve benim cebimden düşen bir peniyi bulsalar. Denizin dibinde bir hazine yattığını düşünürlerse aptallık etmiş olurlar değil mi?
Sanders ama olabilir dedi.
Belki de, itiraz etmeyeceğim. Denizin dibi ne benim ne de sizin anlayamayacağınız gizemlerle doludur. Arada sırada gizemlerin birini ortaya çıkarır. Kendi istediği zaman. Ama genellikle biz insanlarla alay eder. Her zaman yüzümüze tükürmek ister gibidir.
Bir keresinde kumsalda gezinen bir çocuğun 50 bin dolarlık bir altın zincir bulduğunu okumuştum. Truist bunu başıyla onayladı.
Olabilir ama böyle bir şeyin gerçekleşmesini beklerseniz aklınızı kaçırırsınız.
Gale, yarın İspanyol parasını arayalım mı diye sordu.
Hayır, bu paralar burnunuzun dibinde de olsa tanıyamazsınız. Gördüğünüz her kara topağı toplamaya kalkışmayın.
Truist onları mutfaktan çıkarıp evin ön tarafına getirdi. Köpek kuyruğunu sallayarak peşlerinden geliyordu. Sanders, sizinle nasıl ilişki kuracağız diye sordu.
Bugünkü gibi uzun bir yol kat edeceksiniz ama kimsenin dikkatini, kuşkusunu çekmemiş olursunuz. Önemli acil bir durum olursa kuzenim Kevin'a telefon edin.
Kevin'in lokantasına değil herhalde. Adres sormak için oraya uğramıştık. Sanders'ın yüzünde hoşnutsuzluğa benzer bir şey belirmişti galiba. Truist bir kahkaha attı.
Adres sormak size kaça mal oldu diye sordu.
10 dolara.
Kevin tüccar kafalı bir heriftir. İyidir aslında. Ama topraktan para çıkarılacağını bilse elinden geleni yapar. Dini imanı paradır.
Gale, sizi pek korur gibi bir hali vardı dedi.
Öyledir. Buradakiler çoğunlukla öyledir. Bir gelenektir bu.
Sizi korumak mı?
Fener'de çalışan Truistlerden kim olursa olsun onu korurlar. O Allah'ın belası herifler bizi 18. yüzyılda buralara köle diye fırlatıp attıklarında bizi hizada tutsunlar diye başımıza bir şerifle bir yığın haydut koydular. Oysa biz köleliğe alışamadık. Bir süre sonra şerifin kafa derisini yüzüp onu yem diye balıklara attık. Yardımcılarını da beraber. Ondan sonra da bizi kendi halimize bıraktılar. Burada kendi düzenimizi kurduk. Bir Truist şef seçildi. Bunun iki nedeni vardı. Bir kere buradakilerin hepsinden daha iri yapılıydık. Üstelik Truistler herkesten daha çoktu. Geniş bir aileyizdir biz. Bu yüzden birbirimizi koruruz. Bu bir yüzyılı aşkın zamandan beri böyle olmuştur.
Gale, şimdi şefsiz misiniz diye sordu.
Bir bakıma şef olmak fazla bir iş yapmayı gerektirmez. Tartışmalarda, kavgalarda hakemlik ederim. Bir iş düştüğünde Bermudalılarla görüşürüm. Tanrı'ya şükürler olsun ki böyle işler pek sık olmaz. Ama işim fena sayılmaz doğrusu. Fener'e ben bakarım, bunun için de bana para verirler. Kendimi bir Gal prensi gibi hissederim. Babamın sağlığında adalılar İngiltere'de okumam için bana para verdiler. Şefin öğrenim görmüş olması istenir. Bunun nedenini bilmiyorum. Üniversite mezunu olmakla bir serseriyi yola getirmenin ya da bir adalının çalınan keçisini arayıp bulmanın ne ilgisi var anlamıyorum.
Gale, demek burada da suç işleniyor dedi. Bize burada karanlığa kalmamamız öğütlendi.
Önemli şeyler değil. St. David'liler arasında pek anlaşmazlık olmaz. Yine de size yerinde bir uyarıda bulunmuşlar. Adalı olmayanlar için bir şey söyleyemem.
Siz emekli olduğunuzda yerinizi oğlunuz mu alacak diye sordu Gale.
Truist alırdı diye karşılık verdi eğer bir oğlum olsaydı.
Truist'in sesindeki anlamsızlık, soğukluk Gale'ı şaşırttı. Sanders karısının tedirginliğini hissetti. Ampulü size bırakalım mı dedi.
Sizin yerinizde olsam bırakırdım. Hiç kimse ampulün peşinden buraya gelecek kadar aptallık etmez.
Truist bahçe kapısına doğru yürüdü.
''Buraya tatilinizi geçirmeye geldiniz. Başınızın derde girmesini hiç istemem. Ampul yanınızda olduğu sürece rahat edemezsiniz.''
''Gale, ne olabilir?'' diye sordu.
''Önceden bir şey söylemek doğru olmaz. Ama paranın kokusunu alınca insanların ne yapacakları belli olmaz. Özellikle çevredeki kara derili piçlerin.''
Truist, Gale'ın kara derili piçler sözcükleri karşısında irkildiğini fark etmişti.
İlk ayrımı yapmam ben. Bir faşist değilim, hayır. Ama yine de bazı saplantılarım var. Bunlar da nedensiz değil. Bermuda'daki kara derililerin hayatlarından yakınacak bol nedenleri var. Biliyorum. Ama benim saygımı kazanacak yolları da...
Ama... Sanders hadi gel diyerek karısının sözünü kesti. Konuşmayı ırk sorunlarına çevirmeyelim.
Therese döndü. Yarın görüşürüz.
Güzel.
Therese çıkmaları için onlara bahçe kapısını açtı. Peşlerinden de kapadı. Kapı kapanır kapanmaz köpek ön ayaklarını tahta perdeye dayayıp kalktı. Havlamaya, hırlamaya başladı.
Şimdi turist oldunuz dedi Therese, güldü.
David'le Gail motosikletlerini alıp yürüyerek fenerin önündeki yola çıktılar.
Gail, bu işe girişmek isteyip istemediğimizden emin olmalıyız dedi.
Ben eminim.
Bir şey yapabilme fırsatı çıktığına öyle seviniyorum ki, yıllardan beri başka kişilerin yaptıklarını okumaktan ya da yazmaktan bezginlik geldi artık. Bütün yaşamını başkası hesabına harcayamazsın. Bu beşikten mezara kadar cinsel yönden kendi kendini tatmin etmeye benzer. Zaten bütün yaptığımız yarın yeniden dalmak üzere anlaşmak oldu.
Zaten dalacaktık. Eğer bir şey bulursak,
ondan sonra ne yapacağımızı düşünür kaygılanırız. Ama buradan başka şeyler de öğrenmeden gitmeyeceğim.
4. ayrımın sonu. Sayfa 74.